Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim Suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordu ve 5401, Hicri Gameri 26 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 28 Nisan 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Fırsatların Ayı Ramazan ve Dünya Kudüs Günü, İslam Ümmetinin Haykırış ve Direniş Günü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı, İran'ın güçlü bir Irak'ın varlığını bölgede barış ve güvenliğin garantörü olarak gördüğünü söyledi. İran ve Malezya Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptılar. Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Gazze Cadde ve sokakları süslendi. Amerika, İran'ın nükleer silah yapmak için herhangi bir adım atmadığını itiraf etti. Putin, Ukrayna'ya müdahale olursa tehditlerimiz çok sert olur, cevabımız yıldırım hızında olacak dedi. Etiyopyalı fanatik Hristiyanlar saldırısında onlarca Müslüman öldü ve yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Irak Parlamentosu Başkanı ile yaptığı görüşmede Irak'ta siyasi istikrar ve kalıcı güvenlik bölgenin çıkarına dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tu'amiral Şemhani dün Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile yaptığı görüşmede İran ile Irak arasında ayrılmaz kültürel, siyasi ve güvenlik bağlarına atıfta bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Irak halkının iradesini yerine getirmek için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır. İran'ın çıkarlarına karşı Irak içinden gerçekleştirilen bazı kabul edilemez eylemlere atıfta bulunan Şemhani, İran, Siyonist rejimin ve Amerika'nın ve ona bağlı akımların müdahaleci hareketlerini tam olarak izlerken tehditlere akıllıca bir karşılık verdi. İran, kendi ve bölgenin güvenliğine zarar verecek her türlü tedbiri alma yetkisindedir ve bu konuda hızlı ve kararlı bir tepki gösterecektir, dedi. Irak Parlamentosu Başkanı da Irak hükümeti ve halkının Siyonist İsrail karşıtı yaklaşımına değinerek Irak Parlamentosu bu yönde herhangi bir adım atılmaması için İsrail ile işbirliği ve ilişkileri suç sayacak bir plan hazırlıyor dedi. Irak Parlamentosu Başkanı ayrıca şöyle dedi. İran bazı dini ve siyasi gruplar arasındaki manevi etkisi nedeniyle Irak'ta siyasi uyumun oluşumunda önemli bir rol oynayabilir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Irakların ülkedeki sayısız seçimlere katılımına atıfta bulunarak İran, bu ülkedeki siyasi süreci destekliyor. Güçlü bir Irak'ın varlığı, Irak'ta ve bölgede barış ve güvenliğin garantörü olacak dedi. Hüseyin Emir Abdullayan, dün Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi ile yaptığı görüşmede İran'ın Irak'ın istikrarına verdiği desteği vurgulayarak şöyle dedi. İran kendi güvenliğini Irak'ın güvenliği, Irak'ın güvenliğini de kendi güvenliği olarak görüyor. Emir Abdullayan bu toplantı ayrıca şöyle dedi. İnkılap karşıtları ve bölücüler İran'ı tehdit etmek için Irak'ta güvenli bir üs bulmamalı. Emir Abdullayan iki ülke parlamentolarının ilişkileri ilerletmekteki rolünün önemli olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimi bölgedeki güvenlik için bir tehdit olarak nitelendirdi ve Kudüs gününün kutlanmasını Siyonist rejimin komplolarına karşı bir adım olarak değerlendirdi. Muhammed El-Halbusi de toplantıda şöyle dedi. Irak her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlanmıştır ve bunun için İran'a minnettardır. Halbusi, Irak anayasası kişi veya kuruluşların komşularını tehdit etmek için faaliyet göstermesine izin vermiyor dedi. Halbusi İran'a IŞİD ve teröre karşı Irak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan, Yemen ve Ukrayna'da dahil olmak üzere bölgesel krizler konusundaki tutumunu açıklayan İran Dışişleri Bakanı, dış müdahaleyi durdurma, savaşı durdurma ve siyasi bir çözüme odaklanma gereğini vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Glauher, Filistin'deki gelişmeler ve kiri meseleler hakkında telefonda görüştüler. Telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan, ikili ilişkilerin geçmişini ve İran'ın dış politikasında Vatikan ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak şöyle dedi. Dünyadaki acı verici ve insanlık dışı felaketlerin çoğu, uluslararası ilişkilerde maneviyat ve ahlak eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İran Dışişleri Bakanı, dünyadaki terör tehdidine ve Afganistan'daki terör eylemlerinin kanalmasına değinerek diller arası diyalog şiddeti ve aşırıcılığı azaltmada önemli bir rol oynuyor dedi. İran ile Vatikan arasındaki dini görüşmeleri atıfta bulunan Emir Abdullahyan, Tahran'ın Kum Dini İlimler Havzası ve Vatikan arasında bir işbirliği belgesi imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Filistin'deki gelişmeleri ve Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'da Filistinli ibadetçilere yönelik vahşi saldırısını açıklayarak İbrahimi dinlerin takipçilerinin bu eylemlere uygun bir tepki göstermesini istedi. Vatikan Dışişleri Bakanı da ikili ilişkilerin 72. yıl dönümü arifesinde İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri olan bağlılığını hatırlatarak Yemen halkının çektiği acılardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Filistin meselesindeki bazı bölgesel ve küresel sorunlara değinen Paul Graher, Kudüs'ün kutsallığının ve Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.
İran ve Malezya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin altını çizdiler. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan dün Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Malezyalı mevkidaşını Kudüs günü ve Mescid-i Aksa'ya yapılan tahribata atıfta bulunarak mübarek Ramazan ayı ve Ramazan bayramı şimdiden tebrik etti. Kutsal Kudüs mübarek Ramazan ayı boyunca Malezya Dışişleri Bakanı'na işgalci rejimin Kudüs ve Malezya'daki eylemlerini kınadığını ve Filistin'in mazlum halkını desteklediği için teşekkür etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Özel Komitesi'nin Büyükelçilik düzeyindeki toplantısını memnuniyetle karşılayan İran Dışişleri Bakanı, İran konunun hassasiyetini göz önüne aldığında bu konunun bu düzeyde ele alması gerektiğine inanmaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Malezya'yı Siyonist rejimi kınamak ve Gazze ablukasını kaldırmak için İnsan Hakları Konseyi'ne katılma fırsatını değerlendirmeye çağırarak bazı ülkeler ile sahte İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine şiddetle karşıyız dedi. Malezya Dışişleri Bakanı da Filistin davası için İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki iki tarafın ortak çabalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak Malezya'nın tüm farklı Filistinli gruplarla iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi. Malezya Dışişleri Bakanı ayrıca Malezya'nın Filistin sorununun çözülmesine veya Siyonist rejimin ilişkileri normalleştirme için komplo kurmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.
İran Radyo Televizyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Alef Fehim Daneş, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu, direnişe dayalı en önemli medya kuruluşu olarak tahakküm sisteminin medya tekerini kırmaya çalışıyor, dedi. Alef Fehim Daneş, İslam Yayın Birliği ve Dinleri Yakınlaştırma Derneği ve diğer ilgili uluslararası kuruluşların katılımıyla Uluslararası Kudüs Özel Oturumu'nun düzenlendiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Alef Fehim Daneş, bu oturumun düzenlenmesinin amacının medyanın Kudüs-ü Şerif'i desteklemedeki önemini göstermek ve dünyaya Siyonist rejimin Müslümanlara ve İslam dinine yönelik saldırılarını göstermek olduğunu söyledi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, dünya sultacı sisteminin medya savaşına tepki göstererek İran Radyo Televizyon Kurumu olarak dünya genelindeki yayın sultacıların medya tekelini kırmaya çalıştıklarını söyledi. Fehim Daneş, gayrimeşru bir rejim medya karargahlarına saldırması ve yasadışı bir savaşta onları yok etmesi askeri bir savaşın yanı sıra bir medya savaşında olduğunu gösterir dedi.
Öte yandan Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğünü destekleme adlı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle bildiri yayınladı ve şöyle dedi. İslam ümmeti ve dünyanın özgür insanları bu yıl art arda 44. kez Uluslararası Kudüs Günü'nü kutlayacak dedi. Bildirdi Müslüman ümmeti Filistin işgalinden 70 yıldan fazla süre sonra bu topraklardaki ırkçı Yahudi işgalcilerin şeytani ateşinin hala yandığı bir zamanda Dünya Kudüs Günü'nü kutluyor denildi. Bildirdi Filistinli aktivistlerin ve gençlerin her gün İsrail suikast ekipleri ve vampir cinayetleri tarafından hedef alındığına yer verildi. Bir sivil toplum örgütü olan Kudüs-ü Şerif adlı sivil toplum kuruluşun bildirisinde ayrıca şu cümleye yer verildi. Pek çok Filistinli çocuk, kadın, erkek ve gencin evlerinin, sokaklarının, bahçelerinin kaldırımlarında enkazdan bir evin, bir bahçenin yıkıldığı ve insan kanının bırakılmadığı bir saat yoktur. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirip Yahudileştirmek, Siyonist sitelerin genişletilmesi ve bu amaçla özellikle Kutsal Kudüs şehri çevresindeki Filistin yerleşim yerlerinin ve evlerinin kademeli olarak işgal edilmesi ve yıkılması günlük bir mesele haline geldi. Bildirdi Avrupa hükümetleri, Anglo-Saksonlar ve Amerika'nın yanı sıra bazı hain ve uzlaşmacı Arap yöneticilerin arabulucuyla Filistinleri boyun eğdirme ve Siyonist işgalcileri meşrulaştırmaya yönelik Batı ve Arap çabalarının gün geçtikçe devam ettiği belirtildi.
Dünya Kudüs Günü vesilesiyle Gazze cadde ve sokakları Kudüs'le ilgili büyük panolarla Filistinli şehitlerin resimleri ve İslami direniş ekseniyle ilgili dövizlerle süslendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Filistin'in temel meselesini yaşatmak ve dünya Müslümanlarının Filistinlerle dayanışmasını ilan etmek ve harekete geçmek için mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan etmişti. Bu yıl 29 Nisan 2022 yani Dünya Kudüs Günü'dür yarın. Bu arada Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından Şehit İmad Mugniye'nin oğlu Şehit Nihat Mugniye ve Hizbullah'ın liderlerinden Hasan el-Lahis'in fotoğrafları da Gazze sokak ve caddelerinde Filistinli şehitlerin posterleriyle birlikte yayınlandı. Aynı zamanda İmam Hümeyni'nin Filistin'le ilgili açıklamalarından cümleler de büyük pankartlar şeklinde cadde ve sokaklarda dikkat çekti. Kudüs günü aslında özgür insanların Filistin halkıyla dayanışmalarını ifade etmek, feryatlarının yankılandığı bir gündür. Ve böyle bir günde Siyonist işgalcilerin Filistinlere karşı düşmanca eylemlerinden duydukları nefreti ifade etmek için cadde ve sokaklara çıkılıyor. dünyanın birçok ülkesinde her yıl mübarek Ramazan ayının son cuma gününde Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlenmektedir.
Umman ırkçı rejim İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlıları uyarınca Filistin topraklarının işgalini sona erdirmede daha etkili uluslararası rol çağrısında bulundu. Umman'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed bin Avad el-Hasan dün İrnaver Demekçisi Umman'ın Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu Barış Süreci'ne ilişkin koordinasyon bildirisini memnuniyetle karşıladığını belirterek iki taraf başta Kudüs olmak üzere diğer işgal altındaki Filistin topraklarında barış, güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için birlikte çalışmalı dedi. Ummanlı yetkili İsrail rejiminin ve işgalci güçlerinin Filistin topraklarındaki kışkırtıcı ve yasa dışı eylemlerini Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'ün kutsal mabedine yönelik saldırılarını ve savunmasız ibadet edenlere açıkça ihlalde bulunan saldırılarını kınadı.
Terör rejimi İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ailesini içinde mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren bir mektup gönderildiği belirtildi. Siyonist rejim polisi Naftali Bennett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken vize servisin tehdit mektubuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Siyonist İsrail basında yer alan haberlerde söz konusu mektubun başbakanlık konutu yerine Bennett'in Ra'an'daki ailesinin evine gönderildiği aktarıldı. Mektubun ne zaman gönderildiği ise henüz bilinmiyor.
İslam Ülkeleri Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü İSESKO, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayan bir bildiri yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda İsveç'te bir grup aşırı sağcı Kur'an-ı Kerim'e ateşi vermişti. Bu, Malmö şehrinde tepkilere neden olmuş, aynı zamanda İsveç genelinde ve İslam dünyasında da tepkileri beraberinde getirmişti. İran İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'na bağlı İSESKO Ulusal Komisyonu, Batılı aşırılık yanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve İslam peygamberine tekrarlanan küsse hakaretlerini kınadı.
İran Merkez Bankası Başkanı, İran'ın alacakları İngiltere'den alındı ve kullanıldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, başta petrol ihracatı olmak üzere ihracatın döviz kazancının alındığına dikkat çekerek döviz kaynağı sağlamada sorun yok dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı yeni bir raporda İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer sanayi geliştirimi için herhangi bir adım atmadığını bir kez daha itiraf etti. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı raporunda Dışişleri Bakanlığı İran'ın şu anda nükleer sanayi geliştirmek için herhangi bir önemli faaliyet yürütmediğini değerlendirmeye devam ediyor denildi.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Harekatı'nda 3 Türk askeri daha hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada böylece söz konusu harekatta ölen asker sayısının 6'ya çıktığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü'nün açıklamasına göre Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı 2 ay geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'daki süreci dışarıdan bir müdahale olması durumunda bunu Rusya'ya yönelik bir tehdit sayıp karşılık vereceklerini ifade ederek, dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa yanıtımız yıldırım hızında olacaktır dedi.
Öte yandan Rus Soruşturma Komitesi'nin basın ofisinden dün yapılan açıklamada Ukrayna'da 16 militan grup altında 50'den fazla ülkeden paralı askerlerin faaliyet yaptığı belirtildi.
Fransa'da 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'a başkent Paris'e 30 kilometre mesafede bulunan Sergi kentinde San Cristobal pazarını ziyareti sırasında domates fırlatıldı.
Ve son haberimiz, Etiyopya'da aşırılık yanlısı Hristiyanların Müslümanlara yönelik saldırısında onlarca Müslüman öldü ve yaralandı. Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Addis Ababa İslam İşler Yüksek Konseyi'nin yapılan açıklamada ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde fanatik Hristiyanlarca Müslümanlara saldırı düzenlendiği belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinden Siyonistlerle ilişki kurmanın büyük bir hata olmasına vurgu başlığını taşıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi salı akşamı yüzlerce öğrenci ve öğrenci dernekleri üyelerini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede Dünya Kudüs Günü'nün yakın olduğuna değinerek Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve Siyonistlerin cinayetleri ve fiyaskolarının doruk noktaya ulaşmasıyla beraber bu yılki Kudüs diğer yıllarınkine göre farklıdır. Mazlum, aynı zamanda güçlü ve dik duran Filistin halkı ile sempati yapılarak onların moralleri artırmalıdır dedi. Ayetullah Hamine'yi konuşmasının son bölümünde Kudüs meselesiyle ilgili olarak Filistin halkı ve gençleri büyük fedakarlıklarda bulundu. Siyonist rejim ise fiyasko ve cinayet sınırlarını zorlamakta, her halde başvurmaktadır. Amerika ve Avrupa da onu desteklemektedir dedi. İslam ülkelerinin Filistin meselesindeki eylemlerini şiddetle eleştirdiğini belirten İslam İnkılabı rehberi, maalesef İslam devletleri çok kötü performans sergiliyor. Filistin meselesini konuşmaya bile yanaşmıyorlar. Bazıları Filistin'e yardım etmenin yolunun Siyonistlerle ilişkiye girmek olduğunu düşünüyor. Bu çok büyük bir hata diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi ayrıca, aslında son yıllarda Amerika siyasetleri çerçevesinde gayrimeşru Siyonist rejimin cinayetlerini ve hedeflerini göz ardı ederek Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışan bazı Arap ve İslam ülkelerini kastetmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas, Arapların Filistin milletinin ülkeleri çerçevesindeki taahhütlerine rağmen 2020 Eylül ve Aralık ayları arasında terör rejimi İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi.
Hiç şüphe yok ki Siyonist rejim özellikle Filistin halkına karşı uzun süredir devam eden işgalcilik ve insan karşıtı uygulamalarıyla bölgedeki Müslüman milletlerin çıkarlarına hizmet eden barışçıl ilişkiler peşinde koşmamıştır. Bu yıl Dünya Kudüs Günü arifesinde Siyonistler şiddet ve suç eylemlerini daha da yoğunlaştırdılar. Son iki haftadır Kudüs'te Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ibadet eden Filistinlilere Siyonist militanların saldırıları yüzlerce Filistinlinin şehit olması ve yaralanmasına neden oldu. Ancak Filistin halkının devam eden direnişi bazı Arap ülkeleri tarafından Siyonist rejimle ilişkilerin utanç verici normalleştirmesi sürecinin başarısızlığa uğraması, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin komplolarının direnişi zayıflatmasındaki başarısızlığını ortaya koydu. Gerçek şu ki Filistinlilerin tarihsel deneyimleri onlara ideallerine ulaşmak için Siyonist işgalcilere direnmekten başka seçeneklerinin olmadığını öğretti. Bu bağlamda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bugün Filistin iki seçenekle karşı karşıyadır. Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesini kabul etmek veya Siyonist rejime direnmek. Filistin halkı ve direniş grupları ise doğal olarak direnişi seçti açıklamasında bulundu. Bu arada Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs Günü, dünyadaki Müslümanların ve özgür insanların Filistin halkının ülkeleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve Siyonist işgalcilere karşı nefreti ilan etmek için bir başka önemli fırsat olacaktır. Bazı Arap rejimlerinin sessizliği ve eylemsizliğine karşı haykırışların yapılacağı bir fırsat olacaktır. Filistinlilere ve Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik saldırganlıklarına ve suçlarına devam etmemesi için de belirleyici bir uyarı olacaktır. İslam İnkılabı rehberi tam da bu noktadan hareketle bölgedeki ve işgal altındaki topraklardaki güncel gelişmeleri dikkate alarak Kudüs gününü önceki yıllardan farklı değerlendirdi.
Müzik kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın Ukraynalı ve Batı Asyalı mültecilere karşı çifte standart siyasetin başlığını taşıyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla beraber batılı ülkelerin, özellikle de Avrupalı ülkelerin savaş mültecilerine yönelik çifte standart siyasetiyle ilgili geniş çaplı eleştiri dalgası başladı. Bu eleştiriler sadece Batı dünyasının ve Avrupa dışından değil, Avrupa'nın içinden de gelmektedir. Bir diğer yandan kamuoyunun farklı kesimlerinden, dahiler ve elitler kesiminden, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından da eleştirin geldiği görülüyor. Bu eleştiriler Avrupalı ülkelerin Batı Asya, Kuzey Afrika ve özel olarak da Libya, Suriye ve Afganistan'dan gelen mülteciler ve bir diğer yandan da Ukrayna Savaşı'nda gelen göçmenlere yönelik farklı tavırların ve davranışların tamamen ayrımcı ve farklı olduğuna odaklıdır. Batı Asyalı mültecileri Ukrayna mültecilerden farklı olarak davrandı. Ukraynalı mülteciler tam açık kucakla karşılanırken her türlü finansal ve ruhsal yardımı almalarına rağmen Batı Asyalı mülteciler farklı muameleler gördüler ve görmekteler. Bu bağlamda atılan hasmane adımlardan biri, ilk adımda Avrupa dışından gelen mültecilere kapıları kapatmak ve onların girişini engellemektir. Bu engelleri geçmeleri halinde ise kısıtlı imkanlardan yararlanma haklarını tanımış ve onları zor durumda bırakmaya yönelmişlerdir. Ukraynalı mülteciler 2 aylık bir mültecilik süreci yaşamalarına rağmen kolay bir şekilde Avrupa'nın her noktasına yerleşmiş, meslek bile edinmişlerdir. Ancak Batı Asyalı ve Afrikalı mülteciler uzun süre bu ülkelerde bulunmalarına rağmen hala çok az imkanlardan yararlanmaktalar.
Avrupa ülkeleri bu şekilde Ukrayna Savaşı'ndaki eksikliklerini ve boşluklarını telafi etmek ve Ukraynalılara yalnız bırakılmadıklarına dair bir mesaj göndermek isteseler de Avrupalı ülkelerin çoğunun Ukraynalıları etnik ve dini nedenler ve sahiplerle sıcak bir şekilde karşıladığını gösteriyor. Sonuç olarak Ukraynalıların Avrupa dışı bir dini veya ırkı olsaydı durum Yugoslavya'nın Bosna Hersek Müslümanları ile ilgili yaşanan sorun üzerinden parçalanması sırasında olduğu gibi farklı olurdu. Tabii ki mültecilerin, özellikle de savaş mültecilerin acılarını azaltmak ve dindirmek için yapılan her türlü yardım ve eylem çok değerlidir. Ve bu açıdan bakıldığında Ukraynalı mültecilere Avrupa ve Batı'nın yardımı da övgüye değerdir. Ancak konu ayrımcılık olduğunda sorunlu ve sorgulanabilir hale gelmektedir. Konuya bu açıdan bakılacak olursa ayrımcı tutumların ve muamelelerin boyutlarının mülteci kabulünden ve sıcak karşılanmasından çok daha derin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Ukrayna'daki savaşın üzerinden henüz 2 ay geçmesine rağmen Batı'da bu savaş hakkında üretilen ve yayılan bazı haber ve içeriklerin miktarı Batı Asya'da Yemen savaşı veya diğer bölgesel savaşlar hakkında çıkan haberler ve haberlerin yüzlerce hatta binlerce katıdır. Keza bu kısa sürede Rusya'ya karşı uygulanan ve hayata geçirilen boykot kararları ve yaptırımlar, Filistin'in 70 yılı aşan süredir işgali sırasında işlenen suçların sorumlusu olan İsrail'e karşı yürütülen yaptırımlara göre çok daha fazladır. Bu bağlamda İsrail'e karşı talep edilen yaptırımların yürütülmesi hususunda bile sonuca varılmamış ve bu da açık ve net bir şekilde Batı'da siyasi literatüründe kimi ülkelerin iyi saldırgan ve kimi ülkelerin kötü saldırgan olarak tanımlandığını gösteriyor. Bu ikili karşılaşmalar ve çifte standartlı duruşların ve muamelelerin sonuçlarından biri, ayrımcılara, saldırganlara ve fırsatçılara yer bırakmasıdır. Halbuki aynı batılı devletler geçmişte saldırgan ve yayılmacı hükümetlere karşı daha sert davranmış olsaydı, daha fazla saldırganlık önlenebilirdi ve dünya barışa ve istikrara doğru hareket edebilirdi. Bugün dünyada istikrarsızlık ve kaos varsa ve 3. Dünya Savaşı'ndan söz ediliyorsa, bunun temel nedenlerinden biri batılı hükümetlerin geçmişte uyguladığı çifte standartlı politikalarıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeşt 1401, İran'da Hicri Kameri 26 Ramazan 1443 ve Miladi 28 Nisan 2022 Perşembe. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeşt 1360 yılında Irak'ın Basri rejimi İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerinde İran'ın cesur askerlerinden Ali Ekber Şirudi şehit düştü. Şehit Şirudi İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava kuvvetlerinin profesyonel pilotlarından olup İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İran'ın batısında yabancı devletlere bağlı olan satılmış piyonlar ve münafıklarla mücadele etti. Bu bölgenin yabancı güçlerinden destek alan münafıklardan temizlenmesinde büyük katkısı oldu. İran'a karşı Irak'ın devrik Saddam rejimince zorunlu savaşın başlamasıyla birlikte Şehit Şirudi savaş cephelerinde mücahit askerlerle katıldı ve düşman mevzilerine en zorlu şartlarda bile hava saldırıları düzenledi. Şehit Şirudi bir askeri operasyon sırasında görevini başarılı bir şekilde ifa ettikten sonra Allah yolunda uzun zaman arzu ettiği şehadet mertebesine ulaştı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeşt 1367'de Arabistan hükümeti İran'la ilişkilerini kesti. İranlı hacı adaylarının Suudiler tarafından Hicri Şemsi 9 Mordad 1366'da kanlı cuma gününde katliam edilmeleri üzerine İran'la Arabistan arasındaki münasebetler en düşük seviyeye indi ve İranlı diplomatların Arabistan'daki sayısı en aza indi. Nihayet iki taraf arasındaki siyasi ilişkiler 28 Nisan 1986'da tamamen kesildi. Hacıların Beytullahül Haram ve Nebevi Şerif Türbesi'ne gönderilmesi 3 yıl durduruldu. İki ülke arasındaki bağların kopması, Suudi Arabistan'ın Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşta en büyük mali destekçisi olduğu bir zamanda geldi ve Amerika'nın İran'ın yeni gelişmekte olan İslam Cumhuriyeti üzerindeki siyasi, ekonomik ve askeri baskısını arttırma çabalarına paralel olarak gerçekleşti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeşt 1368'de İranlı ünlü politikacı ve araştırmacı İhsan Taveri vefat etti. Hicri Şemsi 1295'te İran'ın Sari kentinde dünyaya gelen Taveri gençken Marksizme yöneldi ve 1316'da 52 kişiyle birlikte Rıza Şah zindanlarına girdi ve onun sürgün edilmesine dek hapiste kaldı. ...318 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Ramazan 1125'te Hicri Kameri 11 ve 12. yüzyılın İranlı büyük alimlerden Cemalettin lakaplı Muhammed Hansari vefat etti. Dindar ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Muhammed Hansari, İran'ın İsfahan kentinde tahsil ile meşgul oldu ve kelam, mantık, felsefe, fıkıh ve tefsir alanlarında büyük yetenek kazandı. İranlı dünyaca tanınmış filozof İbn Sina'nın Şifa adlı eserinin şerhi ve Şerhilame, Tesip ve Muhtasaratul Usul haşiyeleri konusunda kitap kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Genel başkanlar meclisçi olduğu için her türlü seçeneği konuşuyor.
Yeni Asya.
En faizci iktidar.
Karar.
Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 26 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde işte tablo, işte gerçek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hak, hukuk ve adaletin sağlanması ile ilgili meseleler mutlaka Türkiye'nin birinci gündem maddesi olması icap eder. Ancak ekonomideki gelişmeleri de görmezden gelemeyiz. İdareciler dünya bizi kıskanıyor demeye devam ederken üzücü bir haber duyuldu. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasında yerini kaybetmiş. Hemen hatırlamak gerekir ki ülkemiz ekonomi sıralamasında yerini kaybettiği gibi hak, hukuk ve adalet sıralamasındaki yerini de büyük ölçüde kaybetmiştir. Zaten hak, hukuk ve adaletin tecelli etmediği bir ülkenin başka sıralamalarda da önde olması kolay değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İlgili haberde şu bilgiler yer alıyor. IMF ve Dünya Bankası'nın verilerine göre 2021'de Türkiye en büyük ilk 20 ekonomi içerisinden çıkarak 21. sıraya geriledi. İlk 20'nin yeni üyesi ise İran oldu. Ülkelerin ekonomik güçleri gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ile ölçülüyor. Belirli bir dönem içinde üretilen bütün malların o yıla ilişkin ortalama piyasa fiyatları üzerinden toplanmasıyla gayri safi yurt içi hasılı, o miktarın nüfusa bölünmesi ile de kişi başına gayri safi yurt içi hasılı hesaplanıyor. Daha alt sıralarda yer alan ülkeler örnek gösterilerek 21. sırada olmakla da övünenler olabilir. Fakat burada önemli olan Türkiye'yi idare edenlerin daha iyiye doğru gidiyoruz derken gerçekten tersinin olmasıdır. 20. sıradan 21. sıraya düşmek iyi değilse ülke ekonomisi de iyiye gitmiyor demektir. Bazı idareciler virüs salgını vardı, şöyle oldu, böyle oldu diyebilir. Dünyanın umumi anlamda bir ekonomik kriz yaşadığı elbette inkar edilemez. Ancak bu sıkıntılar sadece Türkiye'yi etkilemiyor ki, bütün dünya ülkeleri aynı nispette mevcut krizden etkileniyor. O halde sıralamada daha alt seviyelere düşmeyi dünyadaki kriz ile açıklamak inandırıcı olabilir mi? Türkiye'yi idare edenler ne derse desin ortada bir gerçek var. Vatandaş her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı çekiyor. Zamların ardı arkası kesilmiyor ve fakir daha fakir olurken belli sayıda kişiler zenginliklerine zenginlik katıyor. Peki gelir dağılımının bu kadar bozulduğu bir yerde haktan bahsetmek mümkün olabilir mi? Uygulanan ekonomik politikalarla fakirden alıp zengine veren bir sistem kurulmuş olmadı mı? Artan kiralar sebebiyle insanlar tahminlerden daha zor bir durumda. Üstelik bu durum daha da kötüye gitme ihtimali de taşıyor. Önümüzdeki aylarda kira kontratlarının süresi dolanlar acaba hangi şartlarda yeni kira kontratı imzalayabilecekler? Herkesin gördüğü tablo bu. Mesele bu tabloyu inkar etmek değil, kabul edip çare ve çözüm bulmaktır. Ne hikmetse idareciler önümüzde duran bu tabloyu inkar etmeyi tercih ediyor.
Taha Akyol 26 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan faize getiri dedi. Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen grup konuşmasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yeni bir uygulamanın haberini verdi. İktidar medyasında Başkan Erdoğan'ın bugünkü müjdesi diyerek takdim edilen yeni uygulama yurt dışından Türk bankalarına döviz mevduatı yatıranlara %4 getiri verilmesidir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Buna kısaca yuvam hesabı deniliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mavi kart sahiplerinin bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği yuvam hesabı döviz cinsinden %4 getiri garantisi veriyor. Bu getiri faiz değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan nas var sözünü hatırlarsınız. Getiri deyince mesele kalmıyorsa baştan getiri denilseydi bir faiz sebeptir. Sözü uğruna ekonomi 10 yıldır adım adım krize sürüklenmeseydi değil mi? En önemlisi faizleri aşağı çekmenin yolu Merkez Bankası'na emir vermek midir? Bütün tarihimizde faizle en çok sözel mücadele veren bu iktidardır. Rasyonel ekonomi yolu izlenmediği içindir ki bütün tarihimizdeki en faizci iktidar da bu iktidardır. 2022 bütçesine 244 milyar lira faiz ödeneği koydu. 270 milyara çıkacağını söyleyenler var. Yeni yuvam hesabı da faize dayanıyor. Yurt dışından döviz getirip Türk bankalarını yatıranlara %4 faiz verilecek. Dolar veya euroda pound üzerinden %4 gibi akıl almaz bir faiz. Profesör Yalçın Aktepe anlattı. Almanya'da mevduat faiz oranları %1 bile değil, binde küsür. Orada bankaya 100 bin avro yatırırsan alacağın faiz 50 avro. Bize getirip yuvama yatırırsan alacağın faiz 4000 euro, 80 kat fazla. Sayın Aktepe ve bütün iktisatçılar yuvamı 1970'lerdeki dövize çevrilebilir mevduat hesabına benzetiyorlar. Benim yeni çıkan laf dinlemedi. Merkez Bankası Nereden Nereye adlı kitabımda DCM'ler hakkında geniş bilgi vardır. Kitap için yaptığım araştırmalarda gördüm ki kurumların zayıf, siyasetin de oy öncelikli ekonomi politikaları izlemesi daima krizle sonuçlanıyor. Dövize çevrilebilir mevduatların da sebebi Almanya'daki Türk işçilerinin mark hesaplarını Türk bankalarına çekmek ve döviz sağlamaktı. Tıpkı yuvam gibi. Fakat DCM'ler hazineye öyle ağır bir yük getirdi ki Turgut Özal ancak 1989 yılında kapatabildi. Merhum Özal, DCM'lerin yuttuğu kaynağı şöyle açıklıyordu. Aile başına 1 milyon TL para ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin kilometre otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Ders alınmadı, tekerrür ediyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 26 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde tüketici kriz derinleşecek diyor başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun birlikte hazırladıkları Nisan 2022 ayı tüketici güven endeksi açıklandı. Bu anket tüketicilerin harcama davranışlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir ankettir. Bu anket ile tüketicilerin genel ekonomik durumuna, hane halkının maddi durumuna, iş bulma olanaklarına, tasarruf ve tüketim beklentilerine dair ne düşündükleri tespit ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu gösteriyor, yüzden küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Tüketici güven endeksi 2004 yılından beri açıklanıyor. Açıklanan Nisan 2022 endeksi tüm zamanların en düşük endeksidir. O kadar ki 2008-2009 dünya finansal krizinde büyüme oranı -4.1 olmuştu. Tüketici güven endeksinin en düşük seviye 68,5 olmuştu. Nisan 2022 endeksi 67,3 ile bugün daha düşük seviyeye geldi. Tüketici güven endeksinde kırılma 2018 başkanlık sistemiyle başladı. Tüketici geçen seneye göre hane halkının maddi durumunun bozulduğunu söylüyor. Endeks değeri 64,3'ten 49,1'e gerilemiş. Hane halkı önümüzdeki sene maddi durumunun daha da kötüleşeceğini bekliyor. Bilinen gerçek ekonomide olumsuz beklentiler ekonomik istikrarı daha da bozuyor. Hane halkı geçen seneye göre bu sene ekonomik durumun bozulduğunu, seneye daha da bozulacağını söylüyor. Beklentisi endeks değeri 57,4'ten 39,4'e geriliyor. Tüketicinin bu kadar kötümser olması krizin derinleşeceğinin bir göstergesidir. Özetle tüketici hem geçmiş yıllara göre kendi maddi durumunun ve ülke ekonomisinin bozulduğunu söylüyor hem de seneye daha da bozulacağını bekliyor. Geçen hafta açıklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği 2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri raporuna göre de Türkiye geçen yıla göre ise 8 basamak gerileyerek 146 ülke içinde 112. oldu. Bu endeks ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterler baz alınarak hazırlandı. Bu endeks de halkın bugünkü durumundan memnun olmadığını ortaya koyuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 27. bölümünde birlikteyiz.
Programımızın her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşmaktayız. Şefkat, rahmet, ümit ve nimet dolu ayın sonuna yaklaşıyoruz. Birçok gafil, çirkin ve kötü işler işlemiş insanın nefis, heva ve heveslerinden kurtulmaya çalıştığı bir ayın sonundayız. Evet, mübarek Ramazan ayı Allah'a yakınlaşma ve ona yanaşmanın en iyi fırsatıdır. Bildiğiniz üzere İnsanın nihai erdemi Allah'a yakınlaşmasıdır.
Hazreti Ali aleyhisselam Kumeyl duasının bir kısmında şöyle diyor. Ey Allah'ım, beni kulların arasında senden daha fazla feyiz alan, sana daha yakın olan ve senin de yanında olanlardan eyle. İmam Seccad aleyhisselam da en büyük isteğinin Allah'a yakınlaşmak olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Sana yakınlaşmak isteklerimin nihayetidir.
İmam Seccad aleyhisselam Allah'a yakınlaşmanın, kederler ve hüzünlerden kurtulmanın yegane yolu olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır. Allah'ım, sana vasil olmadan gönlümün ateşi sönmeyecek, gönlüm serinlemeyecek. Seninle görüşmeden gönlüm huzur bulmayacak. Seni görmekten başka bir görüşme beni doyurmayacak. Huzurumu senin yakınında olmadan bulamayacağım. Sana yakınlaşmaktan başka bir şey kederimi söndürmeyecek.
Tabii sözünü ettiğimiz bu yakınlık ve yakınlaşma mekansal ve zamansal bir yakınlık değil. Allah'a benzemek gibi bir anlam da taşımaz. Çünkü zaten Allahu Teala maddi bir varlık değildir. Bu yüzden mekansal ve zamansal çerçevelere sığmaz. Allahu Teala mekan ve zamandan ıraktır. Bunlarla kısıtlanamaz. İnsanlar imanından ve takvasından kaynaklanan iyi amelleriyle seviyesini artırır ve gerçek varlıksal özünü geliştirir ve yücelir. Oruç ise insanın Allah'a manevi ve ruhani olarak yakınlaşmasının ve en iyi yöntemlerinden ve araçlarından biridir. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında geçen bölümlerde olduğu gibi yolculuk ahkamı ile konuşacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana.
Şimdi de fitne meselesini ve hangi durumlarda karşımıza çıkacağını ele alacağız. Fitne, oruçlarını tutamayan kişilere ait mali bir sorumluluktur. Bu bağlamda her gün için belli bir mal miktarı fakirlere verilmelidir. Oruçlarını tutamayanlar ise şöyle sıralanabilir. İlk olarak oruç tutmakta zorlanan yaşlı erkek ve kadınlar fidye şartıyla oruç tutmayabilirler. İkinci olarak çok susayan ve bunu hastalık derecesinde yaşayan birileri. Üçüncü olarak yakın zamanda doğum yapacak hamile kadınlar. Dördüncü olarak sütü az olan süt veren kadınlar. Beşinci olarak orucun zararlı olacağı ve hastalıkları gelecek Ramazan ayına kadar devam eden hastalar. Fidye miktarı ise gecikme kefareti kadardır. Yani yoksula verilmesi gereken 750 gram kadar yemek.
Fidye hususunda daha fazla örnekleri ele almak mümkün. Örneğin karnındaki bebeğine zarar verilmesi korkusundan dolayı oruç tutmak istemeyen bir kadın. Her gün için fidyesini ödemeli, ayrıca her günün kazasını da yerine getirmelidir. Ayrıca oruç nedeniyle sütü azalan veya kuruyan süt veren bir kadın, çocuğunun zarar görmesi korkusu ile oruç tutmayabilir. Ancak her günü için fidye ödemeli ve orucun kazasını da daha sonra yerine getirmelidir. Yine hastalığı dolayısıyla Ramazan ayında oruç tutamayan, hastalığı da gelecek Ramazan ayına kadar devam eden bir hastanın orucunun kazasını yerine getirmekle mükellef olmamakla beraber oruç tutmadığı her gün için fidye vermesi gerekir.
Hastalığı dolayısıyla oruç tutamayan bir kadın, Ramazan ayında kazasını da yerine getiremeyen bir kadın fidyeyi vacip bir ödeme olarak yapmalıdır. Bu durumda eşinin üstünde bir sorumluluk söz konusu değildir. 2 yılı peş peşe şer'i mazeret dolayısıyla örneğin karnındaki bebeğinin veya kucağındaki çocuğunun zarar görmesi korkusuyla Ramazan ayında oruç tutamayan bir kadın, oruçlarının kazasını yerine getirmesinin yanı sıra her gün içinde fidye ödemelidir. Yine kaza orucunu gelecek Ramazan ayına dek şer'i bir mazereti olmadan yerine getiremeyen veya erteleyen bir kadın ise kazasını yerine getirme ve fidyesini de ödemenin yanı sıra kefaret de ödemelidir. Oruç kendisine zarar veriyorsa ve bu zarardan dolayı orucunun kazasını gelecek Ramazan ayına kadar yerine getirme imkanı yoksa sadece her günün fidyesini ödemelidir. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum Errahmanurrahim zul celâli vel ikram Errahmanurrahim zul celâli vel ikram ve es'eluhu en yetûbâ aleyyâ tevbete abdin delilin عبد ذليل خاضع فقير ذليل عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا لا ضرا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
Hem Kur'an-ı Kerim'in hem de orucun vacip kılındığı ayın aynı olmasında gizli önemli noktalar içermektedir. Unutulmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın en büyük emarelerinden, oruç da kulluğumuzun en büyük emarelerindendir. Şimdi de Celil Allah bu ayı en büyük emarelerini indirmek için seçtiği bir sırada biz de bu nimeti şükretmek için en büyük ibadetleri yapmalıyız ve nimetinin şükrünü yerine getirmeliyiz.
Bu yüzden oruç farz kılındı ki hiçbir kul şükretmeden bu dünyayı terk etmesin. Oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Helal yemeğe bile ağzımızı yummak, insanı haram sözlerden, gıybetten, yalan söylemekten, küfür etmekten ve benzeri durumlardan sakındıran bir alıştırmadır. Az yemek ve sözde ve eylemde ılımlı davranmak, erdem yolunun kat edilmesinin en iyi yollarındandır. Orucu ve namazı Kur'an tilavet etmek ve okumakla süslemek ne kadar da güzeldir.
Şimdiye kadar bu mübarek ayda Kur'an okumakta ve ayetleri düşünmekte epey yol kat ettiğinizi temenni ediyoruz.
Tabii bu yolda önemli ve büyük adımlar atamamışsanız, o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen işe koyulun. Bir ayet okumak kadar bile vaktiniz varsa muhakkak bunu yapın ve ayet hakkında düşünüp taşının. Çünkü bu mübarek ayda tek bir ayet okumak bir kez Kur'an-ı Kerim hatmi yapmaya denk gelmektedir. İlahi ayetler hakkında bir saat düşünmek ise 1000 yıl ibadetten daha değerli sayılmaktadır. Ancak bunları yapmadan önce Allahu Teala, Kerim ve Rahim, Rauf olan Allah bize tevfik bağışlamalıdır. Bu işleri yapmakta bize yardım etmelidir. Bu yüzden ellerimizi açalım ve duaya başlayalım ki Allah da bize tevfik ve muvaffakiyet bahşetsin.
Ey karanlık geceleri göklere sığdıran, nur ve ışığı semalara yerleştiren Allah'ım! Ey semaları bir çatı gibi yeryüzünün üstüne seren Allah! Senin emrinin dışında son bulmayan, fena ve zeval bulmayan semaların sahibi, en büyük, en bilgin, en bağışlayan, affeden, ey ebedi, ey sonsuz, en ölüm sonrası yaratılışın sahibi, ölüleri mezarlarından ayağa kaldıran Allah! Ey Allah, ey Yaradan, ey yaratma biçimlerini ortaya çıkaran, güzel isimler sana aittir. Tüm yücelik, azamet emareleri ve tüm mükafatlar ve ihsanlar sana hastır. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermeni ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitlerle birleştirmeni, mahşur etmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakın makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 27. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme rzuqni fihi fadla leyletil kadr ve sayyir umuri fihi minel usri. وقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده
Değerli dinleyicilerimiz, Fırsatların Ayı Ramazan isimli sohbetimiz burada sona erdi.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erif.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
اسلام دنیاسının çarpan kalbi
Kudüs.
Mübarek Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılışı münasebetiyle ve Siyonist rejimin bazı İslam dünyası ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme çabasıyla eş zamanlı olarak bugünün önemiyle ilgili birkaç bölümlük seri sohbetimizde siz sevgili dinleyicilerle birlikte olacağız.
Birlikte hazırladığımız programımızı dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayı tüm dünya Müslümanları için çok önemli bir aydır. Müslümanlar bu ayın gelişini birbirlerine tebrik ederler ve bu ayın sonu Müslümanların en büyük bayramıdır. Bayram ayı ibadet ve Allah'a dua etme ayıdır. Müslümanlar bu ayda seher vaktinde uyanıp Allah'a ibadet ederler ve güneş batmadan hiçbir şey yemezler. Ramazan ayında oruç tutmak sadece yemek yememekten ibaret değildir. Müslümanlar bu ayda insani ve ahlaki değerlere aykırı olan her türlü günah, söz ve davranıştan uzak durmaya çalışırlar. Daha doğrusu Ramazan ayı insani ve ahlaki değerlerin tecellisi ayıdır.
Zalimle mücadele ve mazlumu savunma insani ve ahlaki değerlerin en büyük tecellilerinden biridir. Çağdaş tarihin en büyük zulümlerinden biri Filistin'in işgali, soykırım ve bir milletin evinden oluşudur. Bu doğrultuda ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla zorba bir hükümetle mücadeleye yönelik bir din alemi ve büyük bir hareketin lideri olarak İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni, Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak adlandırdı. İmam Hümeyni İslam devriminin zaferi sonrasındaki ilk Ramazan ayında Şubat 1979'da Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü ilan ederek Müslümanlar ve dünyanın özgür ve mazlum insanlarının bugün de Kudüs'ün özgürlük sesini diktatörlere karşı duyurarak ve protesto, yürüyüş ve yapılabilecek her türlü eylemle mazlum Filistin halkına desteklemelerini sağladı.
İmam Hümeyni, İran diktatörlük rejimi ve bu rejimin en büyük destekçisi olan Amerika ile mücadelesinin başından beri Filistin'in özgürlüğünü destekliyordu. İran İslam devrimi zaferinden hemen sonra gerçekleşen İmam Hümeyni'nin bu önemli ve ilahi girişimi, Filistin meselesini hayatta tutmak ve Müslümanlar ve İslam devletlerinin Siyonizm tehlikesine karşı uyanık olmalarını sağlamak içindi. İmam Hümeyni'nin bu adlandırmadan güttüğü diğer bir amaç ise İsrail sahte rejimiyle Camp David uzlaşma anlaşmasını imzalayan ve bu rejimi resmen tanıyarak uzlaşmacı ihanetlerde bulunan Enver Sedat gibi bazı Arap hükümetlerine tepki göstermekti.
İmam Hümeyni 8 Ağustos 1979'da Dünya Kudüs Günü'nü ilan etmeye yönelik önemli bir mesajda şöyle buyurdular. Ben uzun yıllar boyunca bu günlerde Lübnan'ın güneyinde başta olmak üzere Filistinli kardeşlerimize karşı vahşice saldırılarını şiddetlendiren ve Filistinli savaşçıların evini, barkını yok etmek için ard arda bombalayan gaspçı İsrail tehlikesi konusunda Müslümanlara uyardım. Ben tüm dünya Müslümanlarından ve İslam devletlerinden bu gaspçı rejimin ve destekçilerinin elini kesmek için birlik olma ve mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak seçip bir tören düzenleyerek Müslüman Filistin halkının yasal haklarını savunmak için birbirleriyle dayanışma içinde olduklarını ilan etmeye çağırıyorum. Allah'tan Müslümanların kafirlere karşı galip gelmelerini diliyorum.
İmam Hümeyni başka bir mesajda mübarek Ramazan ayının son cumasının Kudüs günü olarak adlandırılmasının önemiyle ilgili şunları buyurdular. Kudüs günü bir dünya günüdür. Sadece Kudüs'e ait olan bir gün değildir. Mazlumların zalimlerle mücadelesi günüdür. Amerika ve Amerika'dan başka ülkelerin zulmünün baskısı altında olan milletlerin mücadele günüdür. Mazlumların, zalimlerin karşısında kuşanıp onları yerden yere vurması gerektiği bir gündür. Kudüs günü, İslam günüdür. İslam'ı ihya etmemiz ve İslam hukukunun İslam ülkelerinde uygulanması gerektiği bir gündür.
Daha doğrusu Kudüs günü, İslam ümmetinin Siyonist rejimin Filistin, Gazze ve diğer İslam ülkelerindeki cinayetlerinin karşısındaki birliği ve iradesinin simgesidir. Dünya mazlumlarının diktatörlere karşı direnişi ve kendi evlatlarının kanıyla gaspçı Siyonist rejimin çirkin yüzünü ortaya çıkaran mazlum bir milletin haykırış günüdür. İran'da ve tüm İslam ülkelerinde Müslümanlar ve özgürlükçüler Ramazan ayının son cuma gününde caddelere dökülüp Filistin'in sahte İsrail rejimiyle mücadelesindeki hedeflerini ve Filistin'in özgürlüğünü ve Kudüs'ü şerifi destekliyorlar.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti rehberi Ayetullah Hamenei Dünya Kudüs Günü'ne yönelik şöyle buyurmuşlar. İran'da İslam inkılabının doğuşu Filistin için mücadelede yeni bir sayfa açtı. Bu doğuştan sonra zorbalık dönemindeki İran'ı kendi güvenli üslerinden biri olarak gören Siyonist unsurların kovuluşu ve Siyonist rejimin gayrimeşru elçiliğini Filistin'in temsilciliğine devretme ve petrol akımının kesilmesi ve büyük işler ve geniş siyasi faaliyetler gibi atılmış olan adımların hepsi tüm bölgede direniş cephesinin meydana gelmesine neden oldu ve gönüllerde bu soruna yönelik çözüm umutları filizlendi.
İran İslam Devrimi lideri Siyonist rejimin işgalciliğine karşı direniş cephesinin oluşmasından sonra siyasi denklemlerin değişimine ilişkin şunları ekledi. Direniş cephesinin meydana gelmesiyle Siyonist rejim için işler gittikçe zorlaştı ve elbette gelecekte inşallah daha da zorlaşacak. Ancak Amerika başta olmak üzere bu rejimi savunanların çabaları da oldukça arttı. Lübnan'da Hizbullah'ın dindar, genç ve fedakar güçleri ve Filistin'de Hamas ve İslami Cihat gibi motive grupların oluşması sadece değil Siyonist eli başlarını, Amerika ve diğer batılı düşmanları da endişelendirdi ve bölgenin ve Arap toplumunun içinden üye toplamayı ve gaspçı rejime her türlü desteği vermeye gündemlerinin en başına almalarına sebep oldu. Bu düşmanların yoğun çabalarının etkisi bazı Arap devletlerinin liderlerinin sözlerinde ve davranışlarında ve bazı Arap siyasal ve kültürel hain aktivistlerinde açıkça herkesin gözler önündedir.
İslam İnkılabı'nın zaferinden önce Filistin halkının kendi ülkelerini sahte Siyonist rejimin pençesinden kurtarmak için verdiği mücadeleler tüm çabalara rağmen sonuca varmamıştı. Bu yenilginin ana nedenleri dışarıdan gelen maddi ve manevi desteklerin ve yardımların kısıtlığı, İslam ve Arap ülkeleri ayrıca Filistinli savaşçı gruplar arasındaki tefrika, İnsan hakları savunuculuğu ve özgürlükçü taslayan Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın propagandaları ve Siyonist rejime verdiği geniş destek olarak sıralanabilir. Filistinli savaşçıların ideolojik zaafının yanı sıra kurumsal sıkıntılar ve halk silahlı güçlerini seferber etmedeki başarısızlığı yavaş yavaş İsrail'in yenilmez bir rejim olduğu iddiasının Arapların ruhu ve canına kök salmasına sebep olmuştu. 1979 yılında Mısır ve Siyonist rejim arasında imzalanan Camp David anlaşması bu ümitsizliği körükledi.
İslam İnkılabı'nın zaferi sonucu koşullar büsbütün masum Filistin halkının lehine değişti. İran İslam Cumhuriyeti'nin tam desteği hem gerekli maddi kaynakları Filistin savaşçılarına sağlıyordu hem de onları ideolojik açıdan besleyip yanlış sol ve Marksist düşüncelere köşeye sıkıştırdı. Filistin liderlerinden Şeyh Esed Temimi, İslam devriminin mücadeleler üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor. İslam inkılabından önce İslam henüz savaş meydanına girmemişti. Sözcük kullanımında bile örneğin cihat kelimesi yerine nezal ve kefah gibi kelimeler kullanılırdı. İran devrimi İslam çözüm yoludur ve cihat asıl gerçektir. Gerçeğini Filistin'e getirdi.
Sonuç olarak İslam devriminin Filistin halkının üzerindeki etkisi nedeniyle Filistinli savaşçı gruplar arasında sol ve Marksçı eğilimler solmaya başladı ve camilerin ve mezhebi liderlerin özel bir konuma kavuşmaları ve bunların seferber etme kabiliyetinin Filistin halkı intifadasının oluşmasına neden oldu. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreteri ve kurucusu Şehit Doktor Fethi Şakaki bu konuda şunları söyledi. Hiçbir şey İmam Hümeyni'nin inkılabı kadar Filistin milletinin duygularını uyandırıp heyecana getirmedi ve gönüllerinde umutları canlandıramadı. İslam devriminin zaferiyle biz kendimize geldik ve Amerika ve İsrail'in de yenilebileceğinin farkına vardık. Biz İslam'dan esinlenerek mucizeler yaratabileceğimizi anladık ve bundan ötürü Filistin'de mücahit milletimiz İslam inkılabına ve İslam Cumhuriyeti'ne takdir gözüyle bakıyor ve İmam Hümeyni'yi İslam tarihinin ebedi liderlerinden biri olarak görüyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının Çarpan Kalbi Kudüs isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsde.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. صوت المسلمين أين عمار ومالك دكوا دكوا حصن الغاصبين هذه القدس تنادي أين صوت المسلمين أين عمار ومالك دقوا دقوا دقوا حصن الغاصبين
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Irak'ta siyasi istikrar ve kalıcı güvenlik bölgenin çıkarınadır dedi. Emir Abdullah Yağan, İran güçlü bir Irak'ın varlığını bölgede barış ve güvenliğin garantörü olarak görüyor açıklamasında bulundu. Öte yandan Emir Abdullah Yağan, krizlerin çözümüne siyasi vurgu yaptı. İran Radyo Televizyon Kurumu tahakküm sisteminin medya tekerini kırmaya çalışıyor. Dünya Kudüs Günü münasebetiyle sivil toplum kuruluşu Kudüs'ü Şerif'i Özgürlüğünü Destekleme Cemiyeti'nden bildiri geldi. Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Gazze cadde ve sokakları süslendi. Umman, İsrail işgaline son verilmesini istedi. Terörizmi İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ailesine içinde mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren bir mektup gönderildiği belirtildi. ISIS-K'dan İsveç'te Kur'an'a hakareti kınayan açıklama geldi. İran Merkez Bankası Başkanı, İran'ın alacakları İngiltere'den alındı ve kullanıldı açıklamasında bulundu. Kuzey Irak'ta 3 Türk askeri daha hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, başkent Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek. Yayımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.